yaşadığımız yemeklere
hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, gün ortasında, hafta ortasında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım sevgili dinleyicilerimiz. Pandemi sürecinde milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum kaldı, ancak uzun bir aradan sonra kademeli normalleşme kapsamında tüm okullarda yüz yüze eğitim için ders zili yeniden çaldı. Salgının eğitime etkilerini konuşacağız programımızın ilk dakikalarında ve okula uyum sürecini, etkili öğrenme tekniklerini eğitimci yazar Muhammed Alpkent anlatacak bizlere. İkinci bölümümüzde haklarımız köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin telefon hattımızda olacak. Otomatik bilgi paylaşımı sözleşmesi yürürlüğe girdi sevgili dinleyicilerimiz ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın finansal bilgilerinin ilgili ülkelerle paylaşılacağı üzerine kapsamı ve amacını konuşacağız bu sözleşmenin detaylarını değerli avukat hukukçumuzla. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Ben bir zaman kaybıyım, beni boş ver hocam. Düşlerimden geçenleri kitaplarda bulamayacağım. Hangi deniz nereye dökülüyor, bana ne? Ben içimde boğulurken hala aşkın olduğu bir yer varsa söyle. Bakalım neymiş kimya?
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda eğitimci yazar Muhammed Alpkent var. Sayın Alpkent, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım.
Kolaylıklar diliyoruz efendim. Şöyle, siz bir eğitimcisiniz, aynı zamanda kitaplarınız da var. En çok aslında çocuklarla iç içe olurken birdenbire boşluğa düşen sanıyorum siz oldunuz. Yani siz ve sizin gibi değerli eğitimciler.
Evet, evet. Biz çocuklardan tabii ayrı kalmamaya çalışıyoruz. Ama bu dönemin belirsizlikleri elbette bizi de etkiliyor.
Evet, muhakkak.
Bizi etkilediğine göre çocuklarımızı kim bilir nasıl etkiliyordur.
Değil mi? Bugün onu konuşacağız.
Onu daha iyi anlamaya çalışıyoruz.
Evet Sayın Alpkent, yani şimdi pandemi sürecinde öğrencilerimiz yüz yüze eğitimden ayrı kaldı. Arkadaşlarını özlediler, öğretmenlerini özlediler. Hani dersleri özlediler mi orasını bilemem ama en çok sanıyorum okulda olmayı özlediler. Aileleriyle evlerinde daha çok vakit geçirmek durumunda kaldılar. Ailelerine doydular belki ama tam da o doyum doğru bir doyum muydu? Onu da aileler zaman zaman karşılayabildi, zaman zaman karşılayamadı. Çocukları sosyal faaliyetlere itmeye çalıştı ama dışarı çıkamadıkları için onu da yapamadı aileler. Yani aslında hem çocuklar hem de ebeveynler çok büyük zorluklar çekti ve yoruldular bu süreçte. Siz neler söylersiniz? Evet. Nasıl etkiledi size göre bir eğitimci olarak çocuklarımız ve ailelerimiz?
Yani Sezin Hanım, araştırmalar şunu gösteriyor bu dönemde. Maalesef çocukların stres seviyesi çok yükselmiş. Daha önceki dönemlerle kıyaslanmayacak düzeyde üzerlerinde baskı hissettikleri anlaşılıyor. Tabii ki söylediğiniz gibi çocuklarımız dersleri çok fazla belki özlemiş değiller. Uygulamaya dayalı olan, hayatın içerisinde kendilerine fayda sağlayacak dersleri elbette sınıf ortamında almayı özlemişlerdir. Deneyimleyerek öğrenmek gibisi yok çünkü.
Tabii.
Bununla birlikte elbette çocuklardaki esas ihtiyaç sosyalleşme ihtiyacı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bir. İkincisi, bu dönem ister istemez fiziksel hareketin de kısıtlandığı bir dönem oldu.
Evet.
Yani çocuklarımız önceki kadar iletişim kurmadılar. Aynı zamanda önceki kadar hareket etmediler.
Hepsi kilo aldı.
Gibi
değerli hocam,
bana
bütün çocuklarımız göbeklendi. Onu ne yapacağız bilmiyorum.
Evet, bir de bu bir inşallah kalıcı bir alışkanlığa
i̇nşallah,
dönüşmez.
İnşallah.
Çünkü önceden şu olurdu. En fazla böyle hareketten uzak duran çocuğumuz bile teneffüs zili çaldığında yerinde duramayıp
kendini
hemen
sokağa
gider koşardı.
Okulun dışına bahçesine atardı, evet.
Evet evet, ama şu anda tabii buna alışmış olan çocuklarımız artık hareket etmek istemiyor, yerinden kalkmak istemiyor. Alışkanlıklar aylar içerisinde oluşuyor ve oluşan alışkanlıkları geri çevirmek de çok kolay değil.
Evet.
Ama ümit ediyorum çocuklar çok kolay adaptasyon sağlayabilen insanlar. Yani
evet,
bizim en kolay adapte olabilen grubumuz çocuklar. Dolayısıyla belki büyükler buna adaptasyonda zorlanmakla beraber çocuklar hani şunu görüyoruz. Bu hemen işte normalleşme süreciyle beraber 1-2 haftalık geçen süre içinde bile şunu çok net görebiliyoruz ki çocuklar çok kolay adapte oluyorlar. Yani ne yapacaklarını şaşırmış bir grup yok şu anda karşımızda.
Siz şu
anda onlar yeniden harekete odaklanıyorlar.
Sayın Alpkent, sözünüzü kestim. Okuldasınız değil mi?
Evet evet.
Az önce duyduğumuz çalan zil miydi?
Evet, dil sesiydi.
Ah ne mutlu. İnanın yani ben duymaktan çok büyük mutluluk duydum da dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Sevgili dinleyiciler, Sayın Alpkent aynı zamanda bir okulumuzun genel müdürü olarak görev yapıyor. Dolayısıyla aslında o yüzden programı açarken dedim ki en çok hani siz özlemişsinizdir muhtemelen çocuklarımızı. Evet, şu anda evet. Tam kadro geliyor mu çocuklar yoksa parçalı olarak mı geliyorlar?
Henüz parçalı olarak geliyorlar. İlkokul, ortaokul düzeyi haftanın birkaç gününde geliyor. Bu da zaten katılım gönüllülüğe dayalı. Yani isteyen çocuklarımız, isteyen ailelerin çocukları geliyor. Ama şunu gözlemliyoruz biz. Bizim okulumuz için söyleyeyim. Çocuklarımızın çoğunluğu geliyor. Yani şu anda katılım zorunluluğu olmamasına rağmen.
Çünkü gelmek istiyorlar.
Aileler çocuklarını göndermeyi tercih ediyorlar. Çocuklar da gelmeyi tercih ediyorlar. Çünkü az önce bahsettiğimiz o ihtiyaçların birikimi dolayısıyla bu ihtiyaçlar okulda ancak tatmin edileceğini çocuklarımız da öğrenmiş oldu. Bir kez daha teneffüsün sesini duyuyorsunuz.
evet. Çok çok hoşuma gitti de o yüzden paylaşmak istedim dinleyicilerimizle. Gerçekten özlemişiz o çalan okul zilini. Bir an önce çocuklarımız artık böyle tam kadro okullarına kavuşsunlar. Gerçekten yürekten diliyoruz.
İnşallah. Çocuklarımız da bunu çok istiyor. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Yani okullar örgün eğitimi açılacak mı açılmayacak mı, bu kararın açıklanacağı toplantılarda belki önceden olmazdı. Şu anda çocuklarımız da ekran başında bizimle beraber izliyorlar.
Takipteler değil mi?
Onlar bizden daha fazla meraklılar ve onlar açılma kararına çok seviniyorlar. Evet. Yani kendi çocuklarım da öğrenci şu anda, ilkokul seviyesindeler. Onlardan da biliyorum yani evin içerisinde ertesi gün okula gidecekleri gün
bir bayram
gece doğru düz uyuyamadılar.
Çok
heyecanlandılar. Geceden eşyalarını hazırladılar. Yani elbette her musibetin içerisinde nimet de var.
Evet.
Biz bazı şeyleri kaybederek belki değerini anlıyoruz.
Tabii.
Şimdi okulla ilgili algı şu an itibariyle çocuklarda çok farklı. Daha önce okul böyle bir nimet olarak belki kabul edilmiyordu.
Sabah arkadaş of diyerek uyanıyorlardı.
Değer olarak kabul edilmiyordu.
Evet.
Öğretmenle temas etmek, sınıf ortamını solumak bir nimet olarak belki görülmüyordu.
Sıradandı
çünkü. Şu anda
çünkü.
Bunların hepsinin değeri anlaşıldı.
Tabii sıradandı, mecburiydi. Bir şey zaten birine
evet,
diretilen
evet.
ve mecburi ise kesinlikle of diyerek uyanılırdı sabah. Ama şimdi sizin ifade ettiğiniz gibi akşamdan çantalar hazırlanıyor. Sabahleyin erkenden saat zilinin çalmasıyla hemen uyanılıyor. Bu gerçekten aslında keşke olsa dediğimiz durumlar ama işte o bir yıllık tabii bir de süreç var. Kayıp olarak görebilir miyiz yoksa çok da kayıp değil mi aslında?
Yok, çok ciddi bir kayıp aslına bakarsanız. Çünkü uzaktan eğitim elbette olabileceğin en iyisini sağlamaya çalıştı. Ama örgün eğitimin kazandırdıklarıyla uzaktan eğitimin kazandırdıkları arasında elbette farklar var.
Hı hı.
Yani okul sadece malumunuz Sezin Hanım. Okul sadece bizim bilgi aldığımız,
evet.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizim için tanımlamış olduğu kazanımları edindiğimiz yer değil. Okulun içerisinde bir sürü örtük öğrenme yaşıyoruz. Bir sürü akrandan öğrenme yaşıyoruz. Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Yani çocuklar sadece öğretmenin bilgi aktardığı o bilgiyi alan, içselleştiren, emen varlıklar değil. Çocuklar her ortamın kendi doğasından öğrenen insanlar. Dolayısıyla öğretmenden öğreniyor, evet. Kendisi yaşayarak, tecrübe ederek öğreniyor. Bu çok önemli.
Hı hı.
Akranından öğreniyor. Yani sınıfındaki arkadaşından öğreniyor. Bu öğrenme sadece o Milli Eğitim Programı'nda bizim yazdığımız işte hayat bilgisi, sosyal bilgiler, fen bilimleri, matematik, Türkçe bunlarla ilgili değil. Hayatın kendisine dair öğrenmeler yaşıyorlar. Dolayısıyla hem akademik program itibariyle hem de çocuğun kazandığı, kendi yaşına göre beklediğimiz diğer bilgiler açısından önemli bir kayıp yaşadığımızı düşünüyorum. O yüzden de ümidim, duam inşallah bundan sonra Eylül ayından itibaren tekrar biz uzaktan eğitim hiç telaffuz etmeyiz, hiç düşünmeyiz, aklımıza bu gelmez.
Hı hı.
Şartlar bunu gerektirir. İnşallah normalleşmeyi tam olarak yerine getirebiliriz ve bundan sonra yüz yüze eğitim devam eder. Bu anlamda hakikaten telafisi zor bir süreci geride bıraktığımızı düşünüyorum.
Evet, gerçi telafi eğitimi işte Temmuz'a kadar sürecek deniyor ama hani 15 günlük telafi de koca bir yılı telafi edebilir mi? Bu da ayrı bir soru değil mi?
Yani elbette şuna bakmak gerekiyor. Şartlar içerisinde yapabildiğimizin en iyisini yapmak.
Evet.
sağlayabildiğimizin en iyisini sağlamak durumundayız. Yani şöyle bir artısı da var bu işin tabii. Yani bizi dinleyen anne babalar vardır, velilerimiz vardır. Onlar şu konuda ümitsizliğe kapılmasınlar. Yani bu seneyi toptan bir kayıp olarak biz görmeyelim. Bizim Türkiye'deki milli eğitimin eğitim sistemi sarmal eğitim dediğimiz yöntemle ilerler. Yani örneklendiriyorum, 4. sınıfta çocuğumuzun öğrendiği bilgiler 3. sınıfta öğrendiklerinin üzerine inşa edilir. 5. sınıftaki bilgiler 4. sınıfta tamamen alakasız kopuk bilgiler değildir. Onlar da 4. sınıftakilerin üzerine inşa edilir. Dolayısıyla elbette bir sonraki sene bu öğrenme kayıplarının telafisi için de yine önemli bir avantaj sağlayacaktır. Artı şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni geçmiş olduğu bu yeni nesil soru tipleri, yani LGS'de çıkan sorular, dolayısıyla çocuklarımızdan istenen öğrenme biçimi daha çok ezberlenen bilgi şeklinde değil. Bu çok güzel bir gelişme. Hı hı. Yani biz şu anda mantığa dayalı bir süreç izliyoruz. Öyle olunca çocuklarımızda mantık gelişimi, çocuklarımızda bilgiler arasında bağlantı kurma becerisi oluşabilirse bu kayıplar çok büyük kayıplar olmaz. Bu anlamda anne babalara da önemli iş düşüyor. Yani sadece biz bunu okuldan beklemeyelim. Önümüzde şu anda büyük bir yaz dönemi olacak. Aylar süren bu yaz dönemi içerisinde anne babalarımız da eğer çocuklarda okuma alışkanlığı kazandırabilirlerse, çocukların dikkat odaklanmasını çok sağlıklı bir şekilde ilerletebilirlerse çocuklarımız bu kayıp süreci en az zararla atlatmış olurlar. Ve ümit ediyorum sonraki senelerde bunu sadece bir tatlı hatıra olarak zihinlerde hatırlarlar.
Evet,
hem
haklısınız.
Çocuklar, hem eğitimciler, hem anne babalar.
Şu konuda çok haklısınız. Şimdi aslında okullar açıldı ama bir ay sonra geri kapanacak. Şimdi bir aylık bir süreçte tekrar okula uyum sağlamaya çalışan çocuklar bu sefer yaz tatili girecek. Tekrar bir boşluğa düşmüş gibi olacaklar. Etkili öğrenme yöntemleri ve anne babalar ve öğretmenler ve çocuklar için o üçgende düşünecek olursak ne yapabilecekleri konusunda biraz bize örnek verebilir misiniz? Çünkü dedim ya, bir aylık okula uyum sürecinden tam yeni çıkmış olan çocuklar tekrar yaz tatili gibi belki eğlenceli ama ders anlamında bir boşluk yaşıyor olacaklar. Bu süreci nasıl dengeleyebilirler?
Ya şu anda benim kanaatim yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi, ya çocuğum sen çok büyük bir öğrenme kaybı yaşadın, örgün eğitim, yüz yüze eğitim almadın, uzaktan eğitimle devam ettin, dolayısıyla al bakalım şu test kitaplarını,
harıl harıl çalış,
al bakalım şu soru bankalarını, eksiklerini gider soru çöz. Bunu demek bu çocuklar için doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü zaten şunu yaşıyoruz maalesef. Çocuklarımız birinci sınıfta büyük bir öğrenme isteği, hevesi, merakıyla okula geliyorlar. Sonra 12. sınıfta okul sisteminden çıktıklarında bu öğrenme heyecanları törpüleniyor. Ortadan kalkıyor. Neden bu böyle oluyor?
Sıkılma başlıyor.
Çünkü mecbur olarak bir şeyleri öğrendiğinde, öğrenmek istemediği halde, hayatın içinde kendisine fayda sağlayacağı konusunda bir inancı olmadığı halde bir şeyleri öğrenmeye kalktığında bu sefer bu çocuğu bilgiden, öğrenmekten soğutuyor. Dolayısıyla anne babalarımız çocuklarımızın iyi öğrenmesini, öğrenme becerisi edinmesini istiyorlarsa benim onlardan ricam şu olur. Lütfen böyle akademik anlamda çocukları zorlayacak bir süreç yaşatmayalım yazın. Ama bu yaz dönemini boşta geçirmeyelim. Boş geçirmemenin en güzel yolu hakikaten okuma alışkanlığı edinmektir. Ben zaman zaman Instagram hesabımdan paylaşıyorum bu tip araştırma sonuçlarını. Orada gerçekten çok ilginç bazı bilgiler var. Çocuğumuzun okuma alışkanlığı edinmesi, sonuçta çocuğumuzun Türkçedeki, fendeki, sosyaldeki, matematikteki puanlarına zaten etki ediyor.
Evet.
Yani biz yaz dönemini çocuğumuza soru bankasıyla geçirmeyip de çocuğumuzun zaten ilgisini çeken, zaten merak edeceği kitapları almasını, onları okumasını temin etsek, yani kitapla tanıştırsak, okuma kültürünü onda yerleştirsek, sonuçta akademik başarısına da bu illaki etki edecek. Ama önemli olan şu, çocuğumuz okuduğunu anlama, bilgiler arasında bağlantı kurma, bunlar arasında mantık geliştirme, sebep-sonuç ilişkileri kurma, bu tip becerileri edinmesine çalışmak gerekiyor. Öğrenme dediğimiz şey de zaten budur. Var olan bir bilginin başka bilgilerle bağlantı kurarak ilerlemesi. Bu anlamda anne babalarımızdan ricamız hakikaten bu yeni nesil becerileri onlara kazandırmaya çalışmaları olması lazım. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmamak lazım Sezin Hanım. Bizim çocuklarımızı biz şu anda kendi mantığımıza göre yetiştirmeye çalışıyoruz.
Kendi çocukluğumuzdaki alışkanlıklarımıza göre.
Ama kendi çocukluğumuzdaki doğrular şu anda onlar için geçerli değil.
Evet.
Hatta şu an bile onlar için geçerli değil. Yani 10 yıl sonra, 15 yıl sonra hayata atılacak çocuklarımız, o zaman yetişkin hale gelecek çocuklarımız, o zaman karşılaşacakları bir dünyada şu anda bizim zihnimizde tasavvur ettiğimiz becerilerden çok daha fazla, çok daha farklı becerilere sahip olmak durumunda kalacaklar. Onun da iyi oldu yani şu anda hani somut olarak bana diyecek ki dinleyicilerimiz, ya tamam güzel de biz ne yapalım? Ne yapalımın cevabı aslında çok zor değil. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Çocuklarımızda okuma alışkanlığı kazanmak, çocuğun merak etmesini temin etmek, neyi merak ediyorsa onunla onu tanıştırmak. Dolayısıyla öğrenmenin gönüllü, istekli bir kültüre dönüşmesi aslında her şey demek. Ve bu sadece böyle çocuğun kültürlü, iyi ahlaklı bir çocuk olması anlamına gelmiyor. Araştırmalar gösteriyor ki bu çocuğun paragraf sorularını çözmesi değil, matematikteki başarısını da etkiliyor.
Evet.
Üniversite sınavına girişte karşılaşacağı, o zaman gerekecek olan ihtiyaçlarını da karşılayacak bu. Dolayısıyla dikkat çok önemli, okuma kültürü çok önemli ve bilgiler arasında bağlantı kurabilme becerisi çok önemli.
Sayın Alpken, şöyle bir sorun da tabii mecburen yaşadı çocuklar. Bugüne kadar hiç anne babaların izin vermediği ya da vermeyeceği kadar teknolojiyle iç içe olmak zorunda kaldılar. Biz derdik ki aman o kadar saat ekran başında durma, yok gözün bozulur, işte zihnin yorulur, gel şunu yarım saatle bir saatle sınırlandıralım derken çocuğumuz sabahtan akşama kadar bilgisayar başında, artık o bir bağımlılığa dönüştü. Bu sefer akşamdan sabaha kadar da farklı farklı etkinlikler yine bilgisayar başında. Dışarıda çıkamadığı için elinden de bir şey gelmiyor. Tabii anne babalar da haliyle ne yapsın çocuk evin içinde, mecbur diyerek yine onu teknolojiye yönlendirmek zorunda kalıyoruz. Bu yaz döneminde bu teknoloji bağımlılığından nasıl kurtulabiliriz?
Burada gerçekten anne babanın sınır koyması çok önemli. Ve değindiğiniz nokta hakikaten çok ciddi bir problem. Şu anda mecburen ekranla çocuk daha fazla muhatap olmaya başladı.
Evet.
Ekrana çok maruz kaldı. Biz de bunu anlayışla karşılayıp ya ne yapalım artık, evet, böyle ekrana maruz kaldı, buna alıştı, böyle de bu iş devam edecek diye bakarsak aslında ona iyilik etmiş olmayız. Ona zarar vereceğimizi düşünüyorum. Burada anne babanın çok kurallı ve sistemli bir şekilde çocuğuna sınır koyması lazım. Bunu da onunla konuşması gerekir. Bunu izah etmesi lazım. Yani bak oğlum, kızım, bu süreyi aşırdığımız zaman sen zihnen bazı geriye gidişler yaşayacaksın. Bu sana iyi gelmeyecek. Bunu ben biliyorum ve seni korumaya çalışıyorum. Bunu açıklamak lazım. Açıkladıktan sonra bir dakika sınırı çocuğumuza tebliğ etmek gerekiyor ki o çocuğumuz onunla beraber yaşamayı öğrensin. Çocukları yoran ve yıpratan şey, çocuğun böyle anne babasına isyan etmesine yol açan şey aslında beklemediği şekilde kontrolsüz müdahaleler.
Evet.
Bunlar baştan söylense, işte oğlum bugün yarım saat oynayacaksın veya yarım saat tablet sana vereceğim ben, telefon yarım saat elinde kalacak, 40 dakika elinde kalacak. Bu sınırlar önceden bilinse bu kadar tepki vermeyeceğini düşünüyorum. Ama hakikaten bu çok önemli. Çünkü çocuklarımız akıllı telefonla, tablette, bilgisayarla, oyunla, yani üreten değil tüketen tarafıyla meşgul olduğu sürece gerçekten bu çocuğumuza zarar veriyor. Psikolojik anlamda da zarar veriyor. Sosyalleşmesini engelliyor. Beyin gelişimini olumsuz etki ediyor. Bu çocuklarda odaklanma problemleri daha fazla yaşanıyor. Dolayısıyla ben kendisine zarar veren bir yiyecekten biz nasıl korumaya çalışıyoruz? Aman oğlum kızım bunu yeme. Mani olmaya çalışıyoruz ve onun iyiliği için yapıyoruz. Teknolojik cihazlar da böyle. Kontrollü olarak bir noktaya kadar onun üreteceği şekilde kullanılırsa faydalı. Ama üreten değil de üretilmiş olan bir şeyi tüketen halde kullanılırsa, ki şu anda maalesef çocuklarımız bu konumda yer alıyor. O zaman bunun zararı çok daha büyük. Ve bunun hakikaten anne babanın çok ilkeli yaklaşması lazım. Dik durması lazım. Bunu da çocuğuyla konuşması lazım. Bütün kurallarda kuralın işlemesi için o kuralın nedenlerinin çocuğa izah edilmesi lazım. Şunu göreceğiz, çocuklarımız bizim zannettiğimiz ve tahmin ettiğimizden çok daha fazla anlayabiliyorlar konuşmalarımızı.
Evet.
Söylediğimiz gerekçeleri, izah ettiklerimizi anlayabiliyorlar. Dolayısıyla bu hakikaten çok önemli bir problem ve bu şekilde de bir ön alınmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.
Böyle üstesinden yavaş yavaş geleceğiz inşallah. Şimdi tabii şu da var, okula veliler çocuklarını göndermek istiyor elbette ama halen tabii bu COVID süreci ne yazık ki devam ediyor. Çocuklar evet. Okulda nasıl davranmalı? Veliler hani bu kaygılarında haklılar mı? Siz bir eğitimcisiniz, hatta şu anda dedim ya okulun içindesiniz. Çocuklarımız nasıl durumda? Maskeliler mi? Okuldaki hijyen problemleri nasıl çözülüyor? Bu konuda veliler o kaygıdan nasıl kurtulabilir? Göndersinler mi çocuklarını okula?
Şöyle tabii, yani her okulun şartları kendisine göre farklı. Biz bir özel okuluz. Dolayısıyla biz bu konuda çok daha tedbirli olabiliyoruz. Buna da imkanlarımız var. Mekanlarımız buna daha müsait. Daha az öğrenci aynı sınıfın içinde yer alabiliyor. Dolayısıyla biz kendi okulumuz için bir risk görmüyoruz. Ve ısrarla velilerimiz lütfen okula göndersinler. Bunu istiyoruz, buna teşvik ediyoruz. Ancak bunu genelleştirmem çok doğru olmaz. Çünkü her okulun kendine göre şartları farklı olacaktır. Bunu velilerimiz kendileri kontrol edebilirler, görebilirler. En azından bunu sorgulayabilirler. Şu bir hakikat, çocuklar yaşlarına göre farklı davranışlar sergiliyorlar. İlkokul seviyesindeki bir çocuğa biz ne kadar söylesek de evladım mesafe koru, temas etme, dokunma, bunlar olmuyor, yaşanmıyor. Yani çocuk çünkü kendi normalinde zaten işte daha hareketli olmaya eğilimli, arkadaşlarıyla oyun oynamak istiyor, bunun için temas ediyor. Önceki gibi değil. Hakikaten çocuklar da daha kontrollü, daha kolay adapte oldular bu sürece. Ama illaki bu temas yaşanıyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar çocuklarımızın hijyeni sağlamaları, olabildiğince el yıkamaları, olabildiğince dezenfektan ve kolonyayla temas etmelerini sağlamak daha doğru bir yaklaşım olabilir. Bu konuda her okulun şartı farklı. Her belki bölgenin, şehrin durumu farklı olabiliyor. Genel anlamda baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okulların bu konuda tedbirli olacaklarını ümit ediyorum. Böyle inanıyorum. Bu anlamda hakikaten okulların açık olduğu süreçte de şunu gözlemliyoruz. Vakalar artmıyor. Yani normalde şunu beklemek belki gerekir.
Yani okullar çok temas açıldı, varsa, vakalar da artar.
Tabii çocuklar bir arada çok yer alıyorlarsa o zaman çok bu vakaların daha artmasını bekleriz. Ama öyle olmuyor. Bunun nedeni de şu. Çünkü çocuklar bir dönem mesela şu olmuştu. Çocuklar okula gidemiyorlar ama markete belli saatler içerisinde gidebiliyorlar. Yani birçok insanın aynı anda temas ettiği ortamlara girmesindense okullar en güvenli yerler. Çocuklarımızın kiminle hangi ortamda ne kadar temas edeceği belli. Zaten öğrencilerimizin HES kodu sorgulaması düzenli olarak yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda sistematik bir yaklaşımı var. Sadece özel okullar için geçerli değil. Devlet okullarında da HES kodu sorgulamaları yapılıyor. Dolayısıyla COVID-19 testi pozitif çıkmış ya da temaslı olan çocuklar, aileler olduğunda zaten okula gelmesi
kabul edilmiyor,
engelleniyor.
Evet.
Dolayısıyla mümkün olduğunca güvenli bir ortam sağlanıyor. O yüzden benim kanaatim okul dışı ortamlarla kıyasladığımda okul çok daha güvenli, çok daha rahatlıkla insanların çocuklarını gönderebileceği alanlar. Bununla birlikte tekrar söylüyorum ki her okulun her ortamın kendine göre şartları elbette farklılık gösterecektir.
Evet Sayın Alpkent, yavaş yavaş sizinle olan bölümümüzün sonuna geliyoruz. Çocuklara umut aşılamak adına, yeni döneme daha güzel, daha umut dolu bakabilmek adına neler söylersiniz? Hem çocuklarımıza, hem anne babalarımıza, hem de öğretmenlerimize. Bir de çok şükür tabii öğretmenlerimizin de aşılama süreçleri devam ediyor. Bu da çok sevindirici bir haber. Her gün yeni aşılama süreçleriyle inşallah yaz sonunda ümidim bu illetten kurtulacağımız yönünde.
İnşallah. Ben de çok ümitliyim. Şu anda gözlemlerime göre sanki toplumun çoğunluğu da bu konuda ümitli. Yani bu artık böyle devam edecek gibi bir anlayış değil de artık sonuna geldik.
Evet.
Yaz sonuna bile belki gelmeden artık bunları daha az konuşur hale geleceğiz. Normalleşme daha ilerleyecek diye ben de ümit ediyorum. Elbette yaşadığımız her şey bize birçok şeyi de öğretiyor. Daha önce uzaktan eğitim imkanlarından bu kadar farkında değildik. İmkanlarının farkında değildik. Şu anda bunların farkına varmaya başladık. Dolayısıyla bundan sonra inşallah normal eğitim devam edecektir. Gerçekten inancım bu. Yüz yüze eğitim olacaktır. Olmadığı durumda da uzaktan eğitim sistemine adaptasyonumuz çok daha güçlü. Okullar ne yapacağını biliyor, öğretmenlerimiz ne yapacaklarını, neyle karşılaşacaklarını, nasıl hazırlanacaklarını biliyorlar. Aileler, öğrenciler neyle karşılaşacaklarını biliyorlar. Bu dönemin en büyük faydası belki anne babalarla çocukların daha fazla iletişim halinde olmalarıydı. Bunu koruyarak ama aynı zamanda inşallah yeni normallerde sosyalleşmeyi, çocuğumuzun odaklanmasını ihmal etmeden daha güzel günler bizi bekliyor diye ümit ediyorum. İnşallah birkaç ay sonra bunları artık hiç konuşmayacağız
İnşallah.
Diye düşünüyorum.
İnşallah Sayın Alpken. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz. Okuldaki çocuklarımıza selam olsun. Sevgiler. Sevgili dinleyicilerimiz, eğitimci yazar Muhammed Alpkent telefon hattımızdaydı. Pandemi sürecinde öğrencilerimizi konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile olmayacak, düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile, içimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Ayrılık gelip çatsa seninle
haklarımız.
Hayatın Sesleri Haklarımız köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin var. Sayın Çetin, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Sezin Hanım, hoş bulduk. Merhaba dinleyicilerimiz, herkes iyidir umarım.
Çok teşekkür ediyoruz. Siz de dileriz çok iyisinizdir. Bugün önemli de bir konuyu dinleyicilerimizle paylaşacağız. Onların da merak ettiğini, özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın çok merak ettikleri ve ilgilerini çekeceğini umduğumuz bir konu. Otomatik bilgi paylaşımı sözleşmesi. Detaylarıyla bugün değerli avukatımızla konuşacağız. Tabii yürürlüğe girdiğini biliyoruz değil mi 1 Ocak itibariyle? Nedir bu otomatik bilgi paylaşımı sözleşmesi? İyi bir sözleşme midir? Ülkemiz için hayırlı mıdır? Yurt dışındaki ülkeler için ne gibi bilgiler içerir? Biraz detaylı olarak konuşalım dilerseniz.
Evet, çok teşekkürler. Şimdi aslında bu konuyu geçen yıl ilk gündeme geldiğinde konuşmuştuk. Ve o dönemde de henüz yürürlüğe girmemişti. Bu nedenle özellikle bu içinde bulunduğumuz yıl bu açıdan önemliydi. Aslında çıkış amacına baktığımızda otomatik bilgi transferi ya da otomatik bilgi transferi sözleşmesi uluslararası nitelikli bir sözleşmedir. Ve özellikle de tabii bu sözleşme kapsamında bir takım amaçlar var. Yani bir takım amaçlar için çıkarılmış ve gündeme getirilmiş, uluslararası nitelik kazanmış ve imzalanmış bir sözleşme bu baktığımızda. Şimdi tabii burada önemli olan kara paranın atlamanın önlenmesi, vergi kaçakçılığının önlenmesi gibi bir takım sahiplerle otomatik bilgi transferi anlaşması imzalanıyor. Ne zaman imzalanıyor? Bu 2017 yılının Kasım ayında otomatik bilgi transferi anlaşması uluslararası nitelik kazanıyor ve 1 Eylül 2018'de tarihinden itibaren de Türkiye imzacı ülkeler arasında yer alıyor. Ancak ülkemiz bu konuda bir takım bu sözleşme imzalanırken çekincelerini de koyuyor. Yani bu hemen yürürlüğe girmesin. İşte bizim bankacılık sistemimizle uluslararası bankacılık sisteminin bu konuda özel entegreye ihtiyacı olduğu, işte çok yoğun şekilde Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde çalışan Türk vatandaşlarının olduğu, bunların aile hukuku ve miras hukukundan kaynaklanan ülkemizdeki bir takım mal varlıkları olduğu, bu nedenle de bu mal varlıklarıyla ilgili olarak da bunların entegre edilebilmesi için süreye ihtiyacımız olduğu söylendi. Hı hı. Ve bu nedenle de Türkiye imzacı ülkeler arasında yer almasına rağmen teknik ve hukuki altyapının ancak işte 2019 yılı sonunda hazır edebileceğiz diyerek bu bilgi paylaşımında bulunmadı Türkiye bugüne kadar. Hı hı. Şimdi yalnız öyle bir duruma geldik ki 2021 yılının 31 Mayıs 2021 yani bundan çok yeni daha bir 8-9 gün önce Sayın Cumhurbaşkanlığın imzasıyla bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Bu otomatik bilgi paylaşım sözleşmesinin kabulüne ve yürürlüğe girmesine ilişkin bu sözleşme imzalandı ve 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle bu sözleşme yürürlüğe girdi. Yani artık bu yürürlülük tarihi bizim için esas. Hmm. Yalnız dinleyicilerimize şöyle bir hususu aktarmak isteriz. Önemli bir nokta. Bu 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu 2017'de imzalanan otomatik bilgi paylaşımı sözleşmesi, uluslararası otomatik bilgi paylaşımı sözleşmesi ya da bilgi transferi sözleşmesinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 ve 1 Ocak 2020'yi de kapsayacak şekilde, yani aslında yürürlüğü hem 2019'u hem de 2020 yılını kapsayacak şekilde geriye yürütüldü. Yani şöyle bir şey düşünmesin dinleyicilerimiz. Bu bilgi paylaşımı 31 Mayıs 2021'de imzalandığı için.
Bundan sonrası diye düşünmesinler.
Düşünmesinler. Evet. Çünkü bu kararnameyle 1 Ocak 2019'a kadar geriye dönük bilgileri talep edebilecekler.
Evet, ben de 1 Ocak demiştim az önceki cümlemde. Bir an hani siz 31 Mayıs deyince acaba dedim hani yanlış mı biliyorum, ama yanlışlık değilmiş. Geriye doğru yürütüldüğü için o 1 Ocak tarihi aklımda kalmış demek ki. Peki kapsamı ne olacak? Bize ve bizden yurt dışındaki bankalara mı, finans kuruluşlarına mı, ne gibi bilgiler gidip gelecek?
Evet, çok güzel bir soru. Tabii aslında o 1 Ocak tarihi sizinle yapmış olduğumuz, yine sizinle yapmıştık geçen yıl. 1 Ocak 2019 tarihini söylemiştik 2020'den itibaren. Çünkü biz kendimizi muafiyet kapsamına almıştık biliyorsunuz. Evet. 1 Ocak sizin aklınızda oradan kalmıştır.
Evet, evet.
Kalmış. Aslında 1 Ocak 2020 idi geçen yılki yapmış olduğumuz programda. 1 Ocak 2020'den itibaren devreye girecekti. Olmadı. 1 Ocak 2021 o da olmadı. Çünkü kararname çıkmadı.
Evet, evet.
O nedenle 31 Mayıs 2021 imza tarihi olarak ama geriye dönük yürürlüğe girdi. Şimdi acaba her türlü gelir buna tabi mi? Her türlü gayrimenkul, menkul, sermaye iradı, yatırım fonları, hisse senetleri, mirasen kalanlar veya burada Avrupa'da kazandığınızı getirip burada yatırıma yönlendiğiniz neler girer? Tabii çok karışık. Bu konuda da yurt dışından, özellikle de Almanya'dan ve Hollanda'dan çok sık soruluyor. Sorular geliyor bize de hukukçu olarak. Şimdi bir defa otomatik bildirime tabi gelirler neler? Hemen onları böyle kısacık, süremiz kısa olduğu için fazla uzatmadan sayacağım. Tasarruf mevduat hesapları. Yani bankalardaki tasarruf mevduat hesaplarınız, bankalarda ya da başka mali kuruluşlarda, bu ne olabilir? Factoring olabilir, leasing şirketleri olabilir. Yani banka ve mali kuruluşlara yatırılmış ve faiz elde edilen paralar.
Yani vadeli hesaplar aslında, değil mi?
Vadeli, vadesiz tüm mevduat hesapları.
Evet.
Yani illa faiz getiren değil, bazı dinleyicilerimiz faiz almak istemiyor, evet, ama parasını saklamak istiyor. Veya işte dövizde değerlendirip sadece dövizde saklamak istiyor. O nedenle vadeli veya vadesiz olduğuna bakın baksızın tüm tasarruf mevduat hesapları bu bildirime tabi. Onun dışında saklama hesapları dediğimiz, işte aslında biraz önce de bahsettim. Yani işte kiralık kasalardaki saklama hesapları ya da yatırım fonlarınız, bunun dışında hisse senedi hesaplarınız, bunun dışında işte bir takım uzun vadeli parasal fonlar, hazine bonoları gibi saklama hesapları, altın ya da diğer değerli kağıtlar. Yani diğer değerli kağıtlar dediğimizde bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz Eurobondlar ya da işte hazine bonoları dediğimiz, hisse senetleri dediğimiz hususlar da giriyor. Onun dışında nakdi değer sigorta sözleşmeleri, yani bunun da tabii bir limiti var. Bütün nakdi değere sahip sigortalar değil de, sözleşmeler değil de, 50 bin dolardan fazla nakit değere sahip sigorta sözleşmeleri ve belli zaman aralıklar ve miktarlarda yapılan düzenli ödeme sözleşmeleri. Ne diyoruz biz düzenli ödeme sözleşmesi dediğiniz, aslında hemen dinleyicilerimizin aklına geliyordur. Ya kira gelirleri.
Evet, evet. Okul taksitleri değil mi?
Evet. En çok sorulan sorulardan biri, evet, burada sözleşmede çok açık yere almasa da, yani belirtilmese de, düzenli ödemeler dizisi dediğimiz şey düzenli aylık ödeme, düzenli maaşlar, düzenli alınan işte emekli, dul, yetim aylıkları.
Mesela, ya da kredi ödemeleri de girer mi bunun içine? Bankalara yapılan?
Şimdi onu da belirteceğim hemen. Buna ilişkin, kredi ödemelerine ilişkin hususlar eğer talep var ise bu talep doğrultusunda verilebiliyor. Hatta geriye dönük 10 yıl boyunca bile isteyebiliyor. Onu da hemen anlatacağım. Arzu ederseniz mesela neler muafiyet kapsamında?
Evet, tabii yani, süremiz de çok az kaldığı için haklısınız. En böyle belli başlı unsurlara direkt dinleyicilerimizle paylaşalım.
Mesela emeklilik maaşı, emeklilik maaş hesapları, bunlar muafiyet kapsamında. Ama şöyle olacak, Türkiye'de bulunan maaş hesabınız maaş hesabı, yani bankadaki maaş hesabı olacak. Eğer o maaşınız maaş hesabı olmayan başka bir bankaya transfer edilmiş veya başka bir bankaya yatırılıyor ise o takdirde bunlar da bildirme söz konusu olabilecek. Emeklilik dışındaki tasarruf hesapları, belli süreli hayat sigortası sözleşmeleri, miras olarak gelen, mirasen tutulan hesaplar, emanet hesapları dediğimiz, özellikle Almanya'daki dinleyicilerimiz bilirler, Sperrkonto dediğimiz, bu hesaplarda tutulan para emanet hesabı oluyor. Örneğin Almanya'ya bir öğrencisini gönderen veya öğrencinin okuma için gittiğinde eğitim vizesi alması için yatırılan hesaplar, eğitim giderleri gibi hesaplar bunların dışında. Yine kredi kartına ilişkin açılan kredili mevduat hesapları bunların dışında. Şimdi bir de çok önemli şu hususu belirteyim. Şimdi eğer bu Almanya mesela vergi dairesiyle ilgili bir husus, bir araştırma yapıyor. Bu nedenle de eğer bir bilgi isteyebilir vergi araştırmasıyla ilgili, geçmişe dönük 10 yıllık bir talepte bulunabiliyor. Yani her ne kadar işte Kasım 2017'de anlaşma imzalanmış olsa bile geçmişe dönük hesaplarla ilgili vergi araştırmalarında 10 yıllık süreli şey isteyebiliyor bilgi. Eğer bu verilmezse ne olur? Verilmezse bu defa vatandaşlarımızın bulundukları ülkede vergi daireleri kendisi bir tahriyat yapıyor. Biz buna tahmini bir tahriyat diyoruz. Vergi çıkarıyor ve bunu isteyebiliyor.
Veya yani fazla da çıkabilir bu vergi tabii.
Tabii. Mahkemeye verip mahkeme kanalıyla da bu bilgileri Adalet Bakanlığı vasıtasıyla isteyebiliyorlar. Bu nedenle bu iş hakikaten önemli. Bunun dışında bu işte dediğim gibi asıl amaç kara paranın önlenmesi ve
kaçakçılığın önlenmesi,
önlemeye yönelik hususları kapsıyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar kısacık sürede aslında bu kadar kapsamlı bir sözleşmeyi çok da güzel anlattınız. Sesinize, soluğunuza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Çetin. Görüşmek dileğiyle.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin telefon hattımızın diğer ucundaydı. Otomatik bilgi paylaşımı sözleşmesi yürürlüğe girdi. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın finansal bilgileri ilgili ülkelerle paylaşılacak. Sözleşme nedir? Kapsamı, amacı nedir? Bildirim kapsamına hangi bilgiler girmektedir? Bu konuda kısacık süremiz içinde detaylı olarak aktarmaya çalıştı Sayın Çetin. Çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şöle Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.